Ayrım 47, Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 491, 107. bölüm. Emniyet müdürlüğüne geri dönüş, yolda birkaç telefon görüşmesi. Tonfa adli tıpta kök salmıştı. Favini bir hayaletin, yani Pernod'un peşinde koşuyordu. Audrey'de bir leoparın, yani La Guerra Selva'nın ve intihar etmiş birinin, Jean-Patrick Marot'un peşindeydi. Levanten daha fazla ilerleme kaydedememişti. Hala bir sonraki kurbanın ya da çoktan kurban edilmiş olan kadının akraba olduğu kişiyi belirlemelerini sağlayacak rezerv ayrım dosyasını açmak için gereken şifreyi bekliyordu. Cesetlerden alınan kan örneklerinden bir sonuç çıkmamıştı. 40. analizdeydiler. Erwin devam etmelerini söyledi. Farklı bir kan grubunun katilin kan grubu çıkacağı kesindi. Sofya'dan da bir haber yoktu. ''Seni burada bırakırsam sorun olur mu?'' diye sordu Kripo. ''Eve uğramak istiyorum.'' ''Yok, olmaz.'' Belki Erwin de aynısını yapmalıydı. Ter ve kedi sidiği kokuyordu. Ama dört duvar arasında tek başına oturup İtalyan kadından telefon beklemek istemiyordu. 36'da yalnız kalmayı tercih ediyordu. Ana kapıdan girdi, ağ merdivenine yöneldi. Karanlıkta basamakları tırmanmaya başladı. ''Biri seni bekliyor.'' dedi Audrey 4. katta karşılaştıklarında. ''Kim?'' ''Cesur polisi bekleyen uzun boylu bir burjuva kadını. Bir klasik, onu toplantı salonuna aldım.'' Audrey'e hiyerarşiyi öğretememişti bir türlü. Aldırmamaya karar verdi. Genç kadının kötü tavırları sonuç almadaki başarılarıyla at başı gidiyordu. Salona girdi, bu saatte boştu. Sofya bir köşeye oturmuş, kuralları çiğneyerek sigara içiyordu. Titriyordu, ağlamak üzereydi. Elektrikli sandalyeye bağlanmış gibi bir hali vardı. Erwin ona yaklaştı. Kalbi bir boks torbası gibi sağır edici bir sesle çarpıyordu. ''Ne oldu?'' ''Kapıyı kapat!'' diye emretti genç kadın izmaritini yerde ezerken. Erwin söyleneni yaptı. Genç kadın Balenciaga'sından A4 boyutunda bir zarf çıkardı. Bir felaketin alışıldık başlangıcı. ''Avukatım ekonomik faaliyetleri araştıran bir ajansa başvurdu.'' ''O ne ki?'' ''Özel bir dedektif, mali işlerde uzman. Babanın Coltano hisselerinin %16'sına sahip olduğunu belirlemiş.'' ''Bu zaten bilinen bir şey.'' ''Bir Luxemburg şirketi de %18'ine.'' ''Bu şirketin adı ne?'' ''Haymacht.'' ''Yeni bir bağlantı daha. Afrika'dan çivileri getiren şirket aynı zamanda Coltano'nun da ortağıydı.'' Sofia bir sigara daha yaktı. Dudakları filtrenin üstünde titriyordu. Erwin onu hiç bu kadar gergin görmemişti. ''Bunlar herkesin bildiği rakamlar, öyle değil mi?'' diye sordu onu sakinleştirmek için. ''Burada söz konusu olan herkes değil. Hey Mehdi'nin arkasındaki kişi.''
''Kim?''
''Babam.'' Erwin soğukkanlı polis rolünde boşuna ısrar ediyordu. Kafası karışmıştı. ''Nasıl yani?'' ''Şirket kurulduğundan beri babam Coltano'nun %18'ine sahip ve bundan önce de babanın manganez çıkaran şirketinde de hissedarmış. Bizim ihtiyarların aynı şirketler bünyesinde birbirlerine rakip olduklarını mı söylemek istiyorsun?''
''Hayır, ezelden beri Afrika'da birlikte çalıştıklarını söylemek istiyorum. Afrikalıların maden işletme şirketlerinden onlara verdikleri payları bölüşmüşler ve yüzümüze baka baka bizimle alay etmişler.''
Erwin başını salladı. Bu hiç tutarlı değildi. ''Sen hikayeyi bilmiyorsun.'' diye karşılık verdi genç kadına. ''Bir cinayet soruşturması da başarıyla sonuçlandırdığı için babamın dönemin başkanı Mobutu ile özel ilişkileri vardı. Zaire Floransa'ya çok uzak ve...''
''Babamın oralarda hep bir işleri vardı. Etiyopya gibi eski İtalyan sömürgeleriyle çalıştığını iddia ediyordu. Ama yalan söylüyordu. Uzmanlık alanı Kongo'ydu.''
''Bize numara mı yaptılar? Neden?''
''Bizi kullanmak için. Luak ile beni. Bizim karşılaşmamızı ve evlenmemizi sağlamak için.''
Artık bu paranoya olmaktan çıkmıştı. Sofia kontrolünü kaybediyordu. ''Ne gibi çıkarları var?''
''Öldüklerinde Afrika'daki paylarının birleşmesi.''
Ağzında sigara zarfı açtı ve Erwin'a bir tomar kağıt uzattı. Öfke onu gençleştiriyor, daha da güzelleştiriyordu.
''Hepsi burada. Araştırmayı yapan dedektife göre ne senin baban ne de benim ki Coltano'da asla daha fazla hisse sahibi olamazlarmış. Afrikalı generallerle yapılan zımni anlaşma böyle. ne birinin ne de diğerinin %33'ten fazla pay sahibi olması söz konusu değil.
Neden?
Çünkü bu azınlık hisselerinin blokajı demek ve gerçek patron haline gelmek demek ve istedikleri her konuda gıyaben karar almaları demek.
Sizin evlenmenizin onlara yararı ne, hala anlamış değilim.
Evlendikten sonra edinilmiş mallarda ortak pay sahibi olma koşulu var. İhtiyarlar ölünce onların hisseleri ortak sepete düşecek ve Luak ile ben Coltano hisselerinin %33'ünden daha fazlasına sahip olacağız. Böylelikle de azınlık hisselerinin blokajı ortak yönetim olarak bize geçecek. Kongolular buna karşı hiçbir şey yapamazlar. Çünkü Coltano bir Fransız şirketi.
Madem ki ölecekler, dedi Ervan, iyiden iyi afallamıştı. Zafer bunun neresinde olacak?
Çocuklarını evlendirerek krallıklarını birleştirmiş oldular. Bizim üstümüzden de gücü ele geçirecekler.
Coltano hisseleri konusunda tek mirasçı sizler değilsiniz. Senin kız kardeşlerin var, ben varım, Gael var.
Sofya bir tür zafer dolu öfkeyle zarftan başka bir belge çıkardı. Babanın vasiyetinin bir sureti. Sana daha önce de söylemiştim. Coltano'daki hisselerinin tamamını Luak'a bırakıyor.
Sanki okuması yasak bir tabu, kutsal bir metinmiş gibi Erwin gayri ihtiyari gözlerini kaçırdı. Ölümünün öncesinde babasının planlarını okuyacak olmasında edebe aykırı bir şeyler vardı. Aynı zamanda da Sofya'nın dedektifinin ulaştığı bu belgeleri düşünüyordu. Böyle bir belgeyi bulmak Fransa nükleer vuruş gücünün şifrelerine ulaşmakla aynı şeydi.
Babamın vasiyetini de ele geçirdim. Aynı plan. İnan bana, her şey çok iyi hazırlanmış.
O dönemde sizin evleneceğinizin garantisi yoktu diye bahane bulmaya çalıştı Irvin, laf olsun diye.
Sen öyle san. Bizim tanışmamızı sağlamak yeterliydi. Luak bir yarı tanrıydı ve ben de hiç fena sayılmazdım.
Irvin yumruk yemiş gibiydi. Bir evlilik anlaşması yapabilirdiniz.
Babam da tıpkı senin baban gibi malların ayrılmasını istiyordu. Biz tersini yapmakta ısrarcı olduk. Gençlerin sorunları ve isyanı, bunda tahmin edilmeyecek bir şey yoktu.
Ervin bir şey söylemeden belgeyi ona geri verdi. Bu kan yoluyla bir has, dedi Sofya. Bana her şeyi vermek isterken benden her şeyi aldı.
Sofya'nın her zaman düz ve parlak olan saçı darmadağınıktı. Terliyordu, sanki derisinin gözenekleri daha da genişlemişti. Unutuyordum, en sona en iyisi.
Irvin genç kadının ona uzattığı fotoğrafa bakmak için başını öne eğdi. Fotoğrafta uzun ve gür saçlı, ponza taşını andıran güçlü yüz ifadesiyle bir adam gülümsüyordu. Çocukluğundan hatırladığı kadarıyla babasıydı. Dizlerinde İtalyan aristokrasi tarihini sanki tek başına temsil ediyormuş gibi görünen uslu bir kız çocuğu oturuyordu. Yine de uzun siyah saçları ve hafif çekik gözleriyle bir Avrasyalıyı veya Kızılderiliyi andırıyordu.
Sofya,
bunu nereden buldun?
Kendi fotoğraf kutumda. Bu resim buraya tesadüfen girmiş olmalı. Evimde onların yalanlarının kanıtlarını saklıyormuşum. Baban benim doğumumu görmüş.
Sonuç olarak Irvin ne şoku olmuş ne de şaşırmıştı. Sofya'dan farklı olarak kendi doğumuna sebep olmuş hayvanı uzun zamandan beri tanıyordu.
Luak'a bundan söz ettin mi? Henüz etmedim. Zaten kız kardeşinin o aptallığından sonra ne yaptığını bilmez halde. Sürekli mantralar tekrarlıyor, meditasyon yapıyor ve ölesiye kokain çekiyor.
Ne yapmayı düşünüyorsun?
Daha önce düşündüğüm şeyi, boşanmayı, hiç istemediğim kadar.
Irvin hiç düşünmeden onun elini tuttu, Sofya çekti. Gerçekten de romantik davranmanın sırası değildi. Üstelik parmakları da buz gibiydi.
Kız kardeşin haklı, diye mırıldandı Sofya. Onları alt etmek gerekiyor, onları mahvetmek gerekiyor.
Babama dikkat et.
Sen beni ne sanıyorsun? Yatılı kız okulundan çıkmış aptal küçük bir kız mı?
Irvin az kalsın evet diyecekti ki Sofya devam etti.
Senin ihtiyardan hiçbir eksiği olmayan Condottiere'nin yanında büyüdüm.
Irvin artık dinlemiyordu. Önceki geceyi düşünüyordu. Hayır, düşünmüyor, yeniden yaşıyordu. Neredeyse acı verecek kadar dokunaklı, mutluluk tanecikleri halinde içine akan karanlık ve sıcak bir güçtü bu.
Sofia'nın kollarının bacaklarının arasında ne hissettiğini anlatmak, hatta anlamak için kelimeler, düşünceler yetersiz kalıyordu. Bu duygu muhteşem bir armağandı. Hiçbir zaman bunu itiraf edememişti. Ama bir kadının onu içine kabul etmesine her zaman şaşırmıştı. Şaşırmaya da devam edecekti. Bu tıpkı bir tapınağa, ölümlülere yasak olan kutsal bir yere girmek gibiydi. Kapı vuruldu. Ervan cevap verene kadar ziyaretçisi içeri dalmıştı bile. 18. yüzyıldan fırlayıp gelmiş gibiydi. Yüzüne pudra sürmüş, gri saçlarını at kuyruğu yapmış, manşetleri dantelli lal rengi bir redingot, dize kadar bir pantolon ile beyaz çoraplar ve tokalı ayakkabılar giymişti. Ervan'ın bir eliyle bastonundan destek alan, diğer eli kalçasında hafifçe eğik duran Kripo'yu tanıması için birkaç saniye geçmesi gerekti. ''Bu ne hal? Geceki toplantımız için... ''Ne? Geceki toplantımız mı?'' ''Markide satkılığına girdim. Köklerimize geri dönüş arkadaş.''
108. Bölüm. Coltano'nun geleceğiyle ilgilenmeli, Perno'nun etrafında yoğunlaşan şüpheler için endişelenmeli ya da onun katillerine sataşan, geçmişe ait bu hortlağın kim olduğunu her zamanki gibi kendisi araştırmalıydı. Yapacak başka bir şey yoktu. Yatağına uzanmıştı. Kafası joint içmiş ya da yüksek dozda ilaç almış gibi dumanlıydı. Gayel hayattaydı. Önemli olan tek şey de buydu. Gerisi önemsizdi. Sıradan, boktanlıklar. Cumartesi gecesiydi. Saat 21.30'du ve gözleri tavana dikili bir şekilde sesini sonuna kadar açtığı radyoyu dinliyordu. Sarhoşluğu engin, derin, aynı zamanda da hafifti. Sanki yatağında sallanıyordu. Kendini 40 yıl önce Lualaba nehrindeki bir mavnada pusuya yatmış, transistörlü radyosunu dinleyip bir yandan da Thierry Farabo'yu beklerken görüyordu. Aslında ana hatlarıyla bakıldığında pek bir şey değişmemişti. Suların yalpası hep vardı. İlk soruşturmanın heyecanı da ve elbette Afrika tadı da. Bu kırmızı toprakları yüreğinize işleyen ve retinanızı yakan o manzaraları, değerli hazinelerini, sanatçı duygusallıklarını, şaşırtıcı batıl itikatlarını ortaya koyan o neşeli, kaba ve naif kadınlar ile erkekleri tanıyınca insanın başka bir şeye güveni kalmıyordu. Afrika kronik sıtma gibiydi. İnsan iyileştiğini sanıyordu. Çünkü parazitler görünürde yok oluyor, ancak karaciğerde varlığını sürdürüyor ve birdenbire yeniden ortaya çıkacakları anı kolluyordu. Kapı vuruldu. Morvan bir hamlede doğruldu, komodinde duran tabancaya uzandı, sonra vazgeçti. Kapının bu şekilde vurulması üç şeyin göstergesiydi. Ziyaretçi aşağı kapıdaki şifreyi biliyordu. İnterfon'un yer aldığı ikinci kapıyı geçmek için kartı vardı ve cumartesi akşamı olduğundan servis merdiveninden çıkması ve kapıyı çalması gerektiğini biliyordu. Ervan olmalıydı. Gidip kapıyı açtı. ''Beş dakikan var mı?'' diye sordu oğlu bozuk bir tavırla. Morvan kıyafetini göstermek için kollarını açtı. Eşofman üstü ve pantolonu, kürk astarlı terlikler. Ervan'ı içeri alarak içecek bir şeyler teklif etti. Ervan başını sertçe sallayarak teklifi reddetti. Bu hareketi Morvan'ı duygulandırdı. 40 yılı aşkın bir süredir hep aynı inatçılık, sadece ona has daima bir ayağı frende ilerlemekte ısrar eden aynı dik kafalılık. Radyoyu kapattı ve ortamı yumuşatmaya çalıştı. Bir cumartesi gecesini birlikte geçirmeyeli uzun zaman oldu. Televizyon izlediğimiz geceleri hatırlıyor musun? Biz... Sana bir hatıra getirdim. Ervan yatağın üstüne bir fotoğraf bıraktı. Morvan fotoğrafı alınca yüz ifadesi anında değişti. Libreville, 1978. Montefiore onu birkaç günlüğüne villasına davet etmişti. Yeni bir demir yolu hattının raylarıyla ilgili olarak Omar Bongo ile olağanüstü şartlarda bir sözleşme imzalıyordu. Bu fotoğrafta onun yüreğini burkan ne Sofya'ydı, kaprisli o küçük kıza hiçbir zaman tahammül edememişti, ne de kendisinin ve hurdacının geride bıraktıkları gençlikleriydi. Yüreğini burkan bu fotoğrafa hakim olan o büyük kurtuluş hayaliydi. O yıllarda iki köle tüccarı çocuklarının yazgılarının onların günahlarını affettireceğini ya da en azından haklı göstereceğini düşünüyorlardı.
Ama hiç de öyle olmamıştı. Pis işlerini sürdürmüşler, çocukları da suçlarla beslendiklerini için için hissederek varlık içinde büyümüşlerdi. Masumiyet gözyaşlarını döküp giden geçici bir bulut misali hepsinden uzaklaşmıştı.
''Bunu sana kim verdi?''
''Sofia, kendi araştırmasını yaptı ve tuhaf şeyler buldu.''
''Cevabımı biliyorsun, bana her seferinde tekrarlatma, her ne yaptıysam.''
''Bizim iyiliğimiz için yaptım, bunu anladım. Ama umurumda değil. Sizin yalanlarınız, entrikalarınız, hepsi sizi bağlar.''
''Luak'ın haberi var mı?''
''Henüz yok.''
''Sofia babasıyla konuştu mu?''
''Bilmiyorum, sizi gebertmek istiyor.''
''Ya sen?''
''Sadece her şeyi aydınlığa kavuşturmak istiyorum.'' İhtiyar gözlerini fotoğraftan ayırmamıştı. O yıllarda Gail henüz doğmamıştı ve Irvin Montefiore'nin küçük kızını görünce bir gün onun da böyle güzel bir kızı olması için gizlice dua etmişti. Mucize gerçekleşmişti ama bu şeytanın bir hediyesi olmuştu.
Sofia evliliğinin sizin Coltano'daki hisselerinizi birleştirmek için bir bahane olduğunu düşünüyor.
Doğru. Ve onların karşılaşmalarını siz ayarladınız.
Bu da doğru. Bu seni şaşırttı mı?
Hayır ama aklıma takılan bir şey var. Eğer doğru anladıysam yeni yatakları Coltano'dan habersiz işletmek istiyorsun.
Doğru anlamışsın.
Neden çocuklarına bırakmayı düşündüğün bir imparatorluğu soymaya çalışıyorsun?
Çünkü kısa vade ve uzun vade var. Bugün en iyi fikir ortadaki parayı son kuruşuna kadar mümkün olan en hızlı şekilde toplamak. Sonra bunun bizi nereye götüreceğine, savaştan ve bizim ölümümüzden sonra senin değişinle imparatorluktan geriye ne kalacağını göreceğiz.
Böyle bir şirketi Luak ile Sofia'ya nasıl bırakabiliyorsun? Orayla ilgili hiçbir şey bilmiyorlar.
Her zaman zencilerden daha iyi olacaklardır.
Bir gün Afrika'yı sevdiğini mi, yoksa oradan nefret mi ettiğini bana söylemek zorunda kalacaksın.
Cevabı sorunun içinde. Kalbim her zaman ikisinin arasında bir denge kuruyor. Hepsi bu mu?
Oğlu anormal derecede kendinden emin görünüyordu. Morvan'dan bir şeyler saklıyor olmalıydı. Soruşturmayla ilgili olabilir miydi? Ya da Luak'la veya Sofia'yla? Morvan sessizliğini korudu. En sevdiği yöntemdi bu. Karanlıkta pusuya yatmak ve avını gözlemek. Buraya seninle Jean-Philippe Marot'yu konuşmaya geldim. Pernod cinayetinin zincirleme bir reaksiyon başlatacağını biliyordu ve katil de bunu biliyordu.
Şu intihar eden gazeteci mi?
Haberin yokmuş gibi yapmandan korkuyordum.
Benim her şeyden haberim var. Bana neden ondan bahsediyorsun?
Ölümünden birkaç gün önce Ludovic Pernod onun evinin çevresinde görülmüş.
Yani?
Pernod bir tür ajandı. Özellikle senin emirlerinde bayağı bir insanı intihar etmek zorunda bırakmış bir herif.
''Dikkat et, bir polis elinde kanıt olmadan böyle suçlamalar yapamaz.''
''Maro'yu sen mi öldürttün?''
''Neden onun infazını emretmiş olayım ki?''
''Her şeye burnunu sokan biriydi. Belki de gizli kalması gereken bir şey bulmuştu. Onu yayınlayacaktı.'' Morvan sırtı oğluna dönük vaziyette pencerenin önünde durdu. Bu şekilde elleri ceplerinde dikilmeyi seviyordu. Gemi güvertesindeki kaptan. Tam karşısında her zamanki mesafeli, kibirli ve kibar görüntüsüyle Messen Caddesi vardı.
''Sen zamanı şaşırdın evlat. Artık insanlar bu şekilde öldürülmüyor. Yumuşak bir konsensüs veya doğru bir siyaset izleniyor. Artık kimse para eden davalar dışında bir şeyle ilgilenmiyor. Ekoloji, küresellik karşıtlığı. Senin söylediklerin çok uzakta kaldı ve zamanımızda ücretler kollette belirleniyor.''
Dipnot, 11. bölgede ünlü Fransız restoranı. Lafı ağzında geveleyip durma, bana cevap ver. Marvin derin bir iç çekti ve üstünde bir su ısıtıcısı ile seramik fincanların durduğu masaya doğru yürüdü. Döküm çaydanlık çoktan ısınmıştı. Çaydanlığın içine kaynamış suyu boşalttı.
Bir ayurvedik içecek istemediğine emin misin? Bunlar Luak'ın Tibet'ten getirdikleri.
Irvin cevap verme zahmetinde bulunmadı. Morvan baharatlı kokusunu içine çekerek kendine bir fincan doldurdu. Bu karışımı her akşam yatmadan önce içiyordu.
Soruşturmayı sen mi aldın?
Bir soruşturma yok, bunu sen de biliyorsun.
Maro türünün en rezil araştırmacısıydı diye kabullendi Morvan sonunda. Yaptığı analizlerin çoğu yanlıştı ve neden olduğu skandalların en ufak bir değeri yoktu.
Onu öldürttün mü? Evet ya da hayır.
Bütün ölümleri benim sırtıma yükleyemezsin.
Eğer Maro rahatsız edici bir şeyi eşelediyse seni yardıma çağırmış olmalılar.
İktidarıyla gazeteciler arasında enayice bir oyun vardır. Gazetecilerin ufak tefek skandalları ortaya çıkarmalarına izin verirler. Kendilerini kızdıracak esas konulara ilişmemeleri karşılığında.
Maro ne üstünde çalışıyordu?
Kimin umurunda? Bu eskide kalmış bir hikaye.
O herifin neyi araştırdığını öğrenmeden onu öldürttüğüne inanmıyorum.
Morven oğlunun oturduğu kanepenin yanındaki koltuğa oturdu.
Vietnamlı General Le Duc To'nun ne dediğini biliyor musun? Her saniye dünya üstünde bir insan ölüyor. Zaman zaman bu ölenlerden biri iyi bir sebepten ölüyorsa ne mutlu.
Le Duc To bir fanatikti.
Yine de Nobel Barış Ödülünü aldı.
Ödülü reddetti.
Morven fincanını kaldırdı.
Zekice evlat.
Maro'nun ölümü kimin yararına olmuştur?
Tek bir şeyin, ülke düzeninin. Sorman gereken tek bir soru var. O da yeni çivi adam bunları nasıl ve nereden biliyor?
Aynı anda iki soruşturmayı yürütecek kadar büyüğüm. Eğer bu olayda senin suçlu olduğunu gösteren herhangi bir şey bulursam bitersin. Sana yemin ediyorum, cinayetlerinin bedelini ödersin.
Ben her gün kendi tarzımda ödüyorum, inan bana. Çivi adamda ne durumdasın?
Bir tanıkla konuşmak için hiçbir sebebim yok. Aslında şüpheli demem gerekirdi. Bu olayda atılan her yeni adımda senin bu işe bulaşmış olduğun belirginleşiyor. Oğlu acı verecek şekilde yarasına basmaya başlıyordu. Kızıyla ilgili duyduğu rahatlama hissi çayın dumanı gibi dağılıyordu.
Öyleyse burada canımı sıkacağına git çalış dedi öfkeyle.
Somut olaylara, çivilerin ve diğer şeylerin kaynağına odaklanmamı bana sen söyledin.
Yani?
Bu çiviler bir Lüksemburg şirketi tarafından ithal edilmiş.
Heymecht, biliyor musun?
Morven Heymecht'in bu eski hurdaları taşıdığını bilmiyordu. Katil İtalyanı da mı bu işe bulaştırmaya çalışıyordu? Kesin olan bir şey vardı. Bu olayların başlangıç noktası Orta Afrika'ydı.
Cevabımı biliyorsun. Bu çivileri kim satın alıyor?
Lartigues. Demek onun da gözünden kaçan önemli olaylar vardı. Her şeye muktedir olduğuna inanan bir adam için iyi bir alçak gönüllülük dersi. Montefiore diye devam etti oğlu. O da Lontano'da mıydı?
Evet.
Di Greco gibi.
Nereye gelmeye çalışıyorsun?
Afrika'da bu kadar öfkeye yol açacak ne yaptınız?
Morven sıcak içeceğinden bir yudum aldı ve muğlak bir ses tonuyla yanıtladı.
Bu o kadar eskide kaldı ki.
Ervan hiçbir şey söylemeden kapıya doğru yöneldi.
Dikkat et Ervan, bu kadar fazla ipucu sana bir yol göstermez, sadece bir labirent sunar.
Günün cümlesi ha? Ervan babasını koltuğunda bırakarak merdivende gözden kayboldu. Morven güçlükle ayağa kalktı ve kapıyı kilitledi. Komodinin çekmecesi hala açıktı. Kapatmadan önce tabancasını aldı. Namluda bir, şarjörde 15 adet 9 milimetrelik parabellum mermisi olan çelik gövdeli bir Beretta 92 Efes.
Civis pacem parabellum diye mırıldandı.
Barış istiyorsan savaşa hazırlan.
Silahı yerine bıraktı. O tüm hayatı boyunca hep savaşa hazırlanmıştı. Barışı asla bulamamıştı.
47. ayrımın sonu. Sayfa 501.